Sevgili dinleyicim, bugünkü programımızda sizlerle birlikte Eski Antlaşma'dan Yaratılış Kitabı 2. bölüm 4. ayet ile 25. ayetler arasına birlikte bakacağız.
Bazıları diyor ki, içinde yaşamakta olduğumuz evren milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış ama nedense bilinmeyen bir zamanda ve neden de evrene bir şey olmuştur. Yani bir bozukluk meydana gelmiş, bunun üzerine Rab harekete geçmiş ve Yaratılış Kitabının ilk bölümünde okumuş olduğumuz gibi o karmaşık evrene belli bir düzen vermiş. Bu ancak tanrı bilimcilerin görüşlerinden biridir. Durumun böyle geliştiği konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz. Yaratılış 2. bölüm 4 ve 6. ayetler arasında şöyle yazmaktadır. Göğün ve yerin yaratılış öyküsü. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağa işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Aslında yerin ve göğün yaratılış öyküsü diye yazarken yaratılış öyküsü sözü tam anlamı vermemektedir. İbranice sözcük aile kütüğü anlamındadır. Yani kutsal kitabın eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabı bir aile gibi birbirine bağlıdır. Birbirini tamamlayan yazılardır. Bu nedenle yaratılış öyküsünden söz edilirken sadece evrenin yaratılışı değil, bunu izleyen insanlık soyunun aile öyküsü de hesaba katılmalıdır. Tanrı yeri ve göğü yarattığında yalnız yerin ve göğün öyküsüyle ilgilenmiyordu. Daha sonra yeryüzüne yerleştireceği insanlık ailesi ile de ilgileniyordu. İlk insan yaratılmadan tüm evren ve içindekiler insanın yararı için önceden hazırlanmıştı. Bu bölümü okurken yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. İlk bölümdeki olayların belli bir amacı vardı. Amaç ileride yaratılacak olan insan için Rab bir yer hazırlıyordu. Çünkü görüyoruz ki Tanrı yaratacağı insanı daha önceden hazırlamış olduğu özel bir yere yerleştirecekti. Şimdi hep birlikte insan hangi yöntemle yaratıldı? Konulu başlığa bakacağız. Birinci bölümde gördüğümüz gibi başlangıçta hiçbir şey yokken birden organik özelliğe sahip olmayan, yani içinde hayat taşımayan madde ortaya çıktı. Bu inorganik cansız madde kendiliğinden oluşmadı. Maddeyi yaratan ve ona daha sonra can veren Yüce Tanrı'nın kendisidir. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye kutsal kitabın ilk yaprağını, ilk bölümünü açan sözler, her şeyin belli bir amaçla Tanrı tarafından yaratıldığını açıkça bildirmektedir. Yaratılış olayının bir sonraki aşaması, organik özelliği olmayan maddeye organik özelliğini vermekti. Yani kısacası maddeye can vermekti. Bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Ne bitkiden ne de hayvandan insana doğru ilerleyen bir evrim olmamıştır. İnsan hayvandan gelmedi. Tanrı'nın özel olarak yarattığı özel yaratığıdır insan. Yeryüzü ve içindekiler insanın gelişini bekler biçimde yaratıldı. Sonra kutsal kitap insanın dünya sahnesine girişini şöyle bildirmektedir. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yaratılış 2. bölüm 7. ayet. Yine iki basit cümleyle evrenin en karmaşık, en şahane yaratığı yeryüzüne geliyor. Adem ilk insan olarak evrim metoduyla değil, yaratılış yoluyla dünyaya geliyor. Burada yine Tanrı bize insanın nasıl bir yöntemle yaratıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermemektedir. Bilinen gerçekler şunlardır. Fiziksel olarak insanın yapısı topraktır. Bilim adamları insanın fiziksel yapısını inceledikleri zaman onu oluşturan 15-16 elementten söz ederler. Bu bilgiyi size söz olsun diye aktarmıyorum. Çünkü bilim adamları aynı zamanda diyorlar ki bu 15-16 element toprakta da bulunuyor. İnsanın fiziksel yapısı ana toprağın sinesinden çıkmıştır. Herhangi bir insan bedenini alıp bilim yoluyla ayrı elementlere ayırıp paketlesek, taş çatlasa birkaç liradan fazla değeri olmaz. Kısacası diyebiliriz ki insanın fiziksel değeri çok düşüktür. Varoluşçulara göre insan sadece fiziksel bir yaratıkmış. Topraktan alınmış, toprağa dönecekmiş. Tanrı sözüne göre insan sadece yerin tozundan yaratılmış bir varlık değil, onu yaratan, üstün ve sonsuz varlığın yaşam nefesini taşıyan bir kişidir. Kutsal kitap şöyle yazar. Rab Tanrı, Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. İşte ancak Tanrı kendi yaşam soluğunu Adem'in burnuna üflediği zaman Adem yaşayan bir varlık oldu. Yaşamı sağlayan ruhtur. Tanrı'nın ruhundan insana ruh verildi. Ve bu nedenle bir gün bize verilen ruh tekrar Tanrı'ya dönecektir. Demek ki insana hem fiziksel hem de ruhsal yaşamı veren Rabbin kendisidir. Rab ona ruh verdi. Çünkü bu ruh sayesinde insan ile Yaradanı arasında ruhsal bir bağlantı kurulabilir. Ne yazık ki insanın şimdiki durumu bunu yansıtmamaktadır. İnsana Tanrı ile bağlantı kurabilme potansiyeli verildi. İnsan ile hayvanlar arasında kesin bir ayrım vardı. İnsanda ruh var ve bu ruh sayesinde Tanrı ile kişisel bir bağlantı kurulabilir. Ama hayvanlarda ruh yoktur. Tanrı'ya inandıklarını ileri sürerken, evrim teorisini destekleyen evrimciler diyorlar ki, insan evrim yoluyla belli bir aşamaya kadar gelişmiş ve bu belli aşamada Tanrı müdahale edip evrim denilen şans makinesinin ortaya çıkardığı insanda iş görmeye başlamış. Ne kadar saçma bir sap. Evrim teorilerinden hiçbiri insanın konuşma yeteneğinin nasıl geliştiğini açıklayamaz. Haydi konuşmayı bir tarafa bırakalım. İnsandaki vicdanı inceleyelim. Evrim makinesi bir şans eseri ortaya çıkardığı insana neden yine evrim yoluyla bir vicdan versin? Akla, mantığa sığmaz bir şey bu. Sonra insandaki kişisel özelliğe, özgür iradeye ne diyeceksiniz? Evrimciler bunu açıklayamaz. Araştırmacılar çoğu kez kendi kafalarına göre sonuçlara varıyorlar. Afrika'nın adı sanı belirsiz bir yerinde buldukları bazı eski kemikleri insan kemikleriyle karşılaştırıp işte dedelerimiz diye maymunlara ve hatta daha ilkel hayvanlara işaret ediyorlar. Bir benzerlik bulmak isterseniz bir benzerlik bulmak çok kolaydır. İnsan ile hayvanlar arasındaki benzerlik aynı çevre koşulları içinde yaşamaya zorunlu olduklarından ileri gelmektedir. Aynı sudan içecekler, aynı havayı soluyacaklar ve aynı toprağın ürününden yiyecekler. Tabii olarak bedensel yapılar birçok açıdan birbirine benzeyecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse arabaları ele alabiliriz. Türkiye'mizde üretilen Kartal ile Almanya'nın Mercedes'i arasında kalite açısından büyük farklar vardır. Ama iskelet olarak incelersek göreceğiz ki her iki marka bazı ortak yönlere sahiptir. Her ikisinin de 4 tekeri, 1 direksiyonu, gaz ve fren kontrolü vardır. Çünkü her iki araba da insanın icat etmiş olduğu karayollarında seyahat edecektir. Her iki arabanın da motoru vardır. Dizel olabilir ya da benzinle çalışabilir ama bir motora sahiptirler. Fark olabilir ama arabayı harekete geçiren motordur. Şimdi bu benzerliğe bakıp da Kartal Mercedes'ten türemiştir diyemeyiz. Ya da Kartal ve Mercedes aynı fabrikadan çıkmıştır diyemeyiz. Kartal'ın üretiminde kullanılacak şemalar Mercedes'inkinden ayrı mühendisler tarafından planlanıp çizilmiş ve Mercedes'ten apayrı fabrikalarda üretilmiştir. Buna benzer şekilde İnsan ile hayvan yapısı arasında bazı benzerlikler olabilir. Ama insan apayrı bir amaçla, apayrı bir şemaya göre yaratılmıştır. İnsan kesin olarak hayvandan apayrı bir yaratıktır. Tanrı insana yerin toprağından şekil verdikten sonra kendi yaşam soluğundan burnuna üfledi. Ve insan canlı bir varlık oldu. İnsan gerçekten şahane bir şekilde yaratılmıştır. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz ve etmemeliyiz. Şimdi de sizlerle birlikte insanın coğrafi pozisyonu, konulu başlığa bakacağız. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu diye yazmaktadır. Yaratılış 2. bölüm 8. ayette. Şunu açıkça söylemeliyim ki Aden bahçesinin tam nerede olduğunu bilmiyorum. Rabbin sözünden bildiğim bir şey var. Bu harika bahçe Türkiye'mizin doğusunda hala akmakta olan Fırat ile Dicle ırmakları arasındadır. Önceden bu vadi çok verimliydi. Halen de öyledir. Bir zamanlar orada oturan insanlar, ekin ekmeden bile demetleri toplamışlardır. Çünkü ekinleri kendiliğinden büyümüştür. Bu yer olasılıkla bir gün yine dünyanın merkezi olacak. Yaratılış 2. bölüm 9. ayette şöyle yazar. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. Sevgili dinleyicim, bahçeye yerleştirilen ağaçlar hakkında fazla bilgi verilmemektedir. Ancak iki ağaçtan özellikle söz edilir. Bunlar bizim bildiğimiz sıradan ağaçlar değildi. İsimleri bile ağaç ismine benzemiyordu. yaşam ağacı ve iyi ile kötüyü bilme ağacı. Bu iki ağaç hakkında size fazla bilgi veremem. Çünkü bugün bunlar yeryüzünde bulunmamaktadır. Aynı zamanda Rabbin verdiği bilgiden fazla bilgiyi başka hiçbir kaynakta bulamayız. Rabbin sözüne sadık kalmalıyız. Ancak dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Bahçedeki ağaçlar kendiliğinden yetişmedi. Tanrı onları yetiştirdi. Aynı zamanda bu iki özel ağacın yanı sıra öbür ağaçların da hoş bir güzelliği vardı. Sadece görünüşleri değil, meyveleri de güzeldi. Çevreme baktığımda insan elinin değmediği yerlerde ne kadar doğal güzellikler var diye düşünüyorum. Ne yazık ki yavaş yavaş betonlaşan kentlerimizde bu doğal güzellik görülemez duruma gelmiştir. Ama kentin dışına çıktığımızda, otobüs dolmuş ve araba kirliliğinden, klaksiyon seslerinden uzaklaştığımızda, doğanın güzelliği kendisini göstermeye başlar. O zaman ağaçlara, ovalara bakarım ve Rabbe şükürler sunarım. Yalnız doğadaki güzellik için değil, yaratmış olduğu her şeyin, bize sağladığı pratik yararın yanı sıra, sergilediği güzellik için de ona hamd ederim. Ne iyi bir Rabbimiz var değil mi? İnsanı beslemek için ağaçlar dikiyor ve bu pratik sağlayışın yanı sıra onlara güzellik veriyor. Aden bahçesi düşüncelerimizden daha güzel ağaçlara sahipti. Yaratılış 2. bölüm 10 ve 14. ayetlerde şöyle yazar. Aden'den bir ırmak doğuyor. Bahçeyi sulayıp orada 4 kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, ak günlük ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Aden bahçesinin tahmini yeri Doğu Anadolu'da Dicle ile Fırat nehirlerinin arasında bir yerdeydi. Kuş ülkesindeki nehir ise Nil'dir. Şimdi de sizlerle birlikte insanın yaşam eseri konulu başlığa bakacağız. Yaratılış 2. bölüm 15. ayette şöyle demektedir. Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Burada sözü edilen bahçe 1-2 dönümlük bir yer değildi. Büyük bir araziydi. Bahçenin bakımı ise musluktan 5-10 metrelik bir su hortumuyla yapılmazdı. Unutmamalıyız ki o dönemde yağmur yağmıyordu ve yer altından çıkan sular bu işi yapıyordu. Adem'e gerçekten büyük bir yetki ve sorumluluk verilmişti. Bahçenin bakımı için gereken yetki onun eline verilmişti. Doğanın güçleri onun buyruğuna tabi kılınmıştı. Zaten bu güç ona verilmeseydi bahçeye de bakamazdı. İnsana verilen bu yetkiyle birlikte sorumluluk da verilmiştir. Sorumlu olduğu kişi Tanrı'nın kendisiydi. Acaba Adem kendisine verilen yetkiyi doğru şekilde kullanabilecek miydi? Rab bunu nasıl deneyecekti? Bir koşul, bir deneme noktası olmalıydı. Bu şartı 16 ve 17. ayetlerde şöyle okuyoruz. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. İşte ilk ve tek yasak. Tanrı'nın isteği insanın sonsuzlukta kendisiyle birlikte yaşamasıydı. Onu tuzağa düşürüp de sonsuz ölüme sürüklemek istemiyordu. Adem'in Rab'be sadık kalıp kalmayacağı bu tek yasak aracılığıyla denenecekti. Bu noktada insanın Tanrı'ya itaat edip etmeyeceği görülecekti. Adem'e özgür istek verilmişti. Bu özgür isteğin hangi yolda kullanılacağı denenmeliydi. Özgür isteğini kullanarak Rab'bin tek buyruğuna uyacak mıydı? Yoksa ona karşı mı gelecekti? Daha sonra göreceğiz ki Adem kendisine yasaklanan meyveden yiyecek ve ölecektir. Bazı yorumculara göre iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesi zehirliymiş. Kutsal söz böyle bir şey yazmıyor. Tahminlere dayanılarak böyle bir tasarı ortaya atılmaktadır. Tasarılara dayanacaksak ben bunun tersini ileri sürmek istiyorum. İyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesi güzel ve tatlı bir meyve olsa gerek. Daha sonra göreceğimiz gibi önce Havva sonra Adem bu meyveden yediler. Meyve zehirli olsaydı Havva onu Adem'e sunmazdı. Havva meyveyi yedi ama ölmedi. Kocasına verdi, o da yedi ama şaşılacak şey, Adem de ölmedi. Rab Tanrı, iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme buyruğunu vermemiş miydi? Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Öyleyse neden ölmediler? Aslında yıllar sonra her ikisi de öldüler. Unutmamalıyız ki, insanı yarattığı zaman Tanrı ona özel olarak kendi nefesinden ruh vermişti. Tanrı ile insan arasındaki bağlantı bu ruh sayesinde oluyordu. İnsanda fiziksel beden, iradenin duyguların birleştiği bir can ve tüm varlığının odak noktası olan bir ruh vardır. Adem ile Havva günah işler işlemez, Rabbin buyruğuna karşı gelip yasak meyveden yer yemez, ruhen hemen öldüler. Ölüm aslında bir yerden, kişilerden ayrılmaktır. Fiziksel ölüm bizi bu dünyadan, sevdiklerimizden ayırır. Ruhsal ölüm ise Adem ile Havva'yı Rab'den ayırmıştı. Günah her zaman böyle yapar. İnsanı Tanrı'dan ayırır. Yaşaya peygamber, kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazmaktadır. Ama suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz. Yaşaya 59. bölüm 2. ayet. Adem, yasak meyveden yediği gün kesin olarak Rab'den koptu. Ondan ayrıldı. Ruhsal açıdan öldü. Fiziksel ölüm, ruhsal ölümden yıllar sonra gerçekleşti. Bu olayı bir sonraki bölümde tüm ayrıntılarıyla çalışacağız. Şimdi 18. ayetten devam edelim. Şimdi hep birlikte can yoldaşlığına ihtiyaç konulu başlığa bakacağız. Yaratılış 2. bölüm 18. ayette, sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Akla bir soru geliyor. Acaba Tanrı neden Adem'i bir süre yalnız bıraktı? Madem ki Adem'in yalnız kalması iyi değildi, onu yaratırken Havva'yı da onun can yoldaşı olarak yaratsaydı? Bu soruların yanıtını bilmiyorum. Ama tahminime göre Tanrı Adem'in yalnızlığı biraz tatmasını, bu nedenle Havva'yı takdir etmesini istiyordu. Yaratılış 2. bölüm 19. ayette şöyle yazmaktadır. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Burada dikkatinizi Adem'e verilmiş olan üstün akla çekmek istiyorum. Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların, yeryüzündeki canlıların hepsine isim koymak kolay bir iş değildir. Burada üstün bir akla gerek var. Adem'de yalnızca güçlü bir hafıza değil, aynı zamanda yaratıcı bir bellek vardı. Biliyorum hemen atılıp diyeceksiniz ki, yahu bu isim verme işi de nereden çıktı? Dilden dile bir hayvanın ismi değişmiyor mu? O zaman Adem önüne gelen kocaman file fil mi dedi? Yoksa Almanca'da kullanılan elefantı mı kullandı? Aslında böyle sorularla boş zaman harcamaya gerek yok. Eski antlaşmada kullanılan isimlere baktığımız zaman her adın belirli bir anlamı olduğunu göreceksiniz. Eskiden isimler şahsın karakter özelliklerini yansıtır şekilde verilirdi. Herhalde Adem'in verdiği orijinal hayvan isimleri de ayrı ayrı her hayvanın belli bir özelliğini yansıtmış olmalıydı. Espri olsun diye bu konuda birisi şöyle demiş. Rab Tanrı isim vermesi için Adem'e bir su aygırı getirmiş. Adem'e sormuş. Acaba buna nasıl bir ad vereceksin? Adem de bu bir su aygırına benziyor. Ona su aygırı diyelim diye cevap vermiş. Şimdi espriyi bırakalım. 2. bölümün 21. ayetine bakalım. Kutsal kitapta şöyle diyor. Yaratılış 2. bölüm 20. ayet. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökteki uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Burada Adem için yardımcı aranıyor. Bu ne demektir? Adem'in işi o kadar çok muydu ki yardımcıya ihtiyacı olsun? Hayır, burada yardımcı derken bir eşten, eksiğin tamamlanmasından, evlilikten söz edilmektedir. Kutsal kitaptan okuyup görüyoruz ki erkek ile kadının beraberliği, yani evlilik, her şeyi yaratmış olan Tanrı'nın insan için planladığı bir kuruluştur. Evlilik Tanrı'nın tasarladığı bir şeydir. İnsanı iki ayrı cins olarak yaratmasındaki amaç sadece çocuk yapmaları değil, Tanrı'nın gözünde iyi sayılmayan yalnızlığın sağlıklı biçimde giderilmesiydi. Yaratılış olayında Tanrı her bir şeyi yarattıktan sonra yarattığına bakıp iyidir demişti. Ancak iyidir damgasını almayan tek bir şey vardı. O da Adem'in yalnız olmasıydı. İşte kadını yaratmasındaki baş amaç Adem'in yanında bulunup ona uygun, kocasının aile içindeki önderlik yetkisine uyan bir yardımcı olacağıydı. Tabii ki Adem de kadının koruyucusu ve sevgilisi olacaktı. Şimdi de sizlerle birlikte kadının yaratılış yöntemi konusuna biraz daha ayrıntılı bakacağız. Şimdi bir yeni yaratılış yöntemine geliyoruz. Adem yerin toprağından yaratıldı. Ama ona eş ve yardımcı olacak kadın başka bir şekilde yaratılacaktı. Kutsal kitapta şöyle okuyoruz. Yaratılış 2. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Bu yöntemi ilginç bulmuyor musunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Acaba neden Adem'in bir parçasını kullandı? Neden Havva'yı Adem'i yarattığı gibi topraktan yaratmadı? Sonra erkek olsun ya da kadın, her insan ölünce toprağa döndüğüne göre Havva da topraktan yaratılmış sayılmaz mı? Son soruyu yanıtlarken diyebiliriz ki, Adem topraktan yaratıldığı için kadın da Adem'in bir parçası olarak topraktır. O zaman birinci soruya dönelim. Acaba Tanrı Havva'yı yaratırken neden Adem'in bedeninden bir parça kullandı? Bir İncil yorumcusu bu konuda şöyle dedi. Tanrı kadını yaratırken Adem'in kafasından bir parça kullanmadı. Çünkü o zaman kadın erkeğin başına buyruk olurdu. Tanrı Adem'in ayağından bir parça olarak da kadını yaratmadı. Çünkü o zaman kadın erkeğin ayağı altında ezilip giderdi. Onu Adem'in yanından, kaburga kemiğinden yarattı ki kadın erkeğin yanında bir yardımcı ve destekleyici olsun. Evlilik, beraberlik ve arkadaşlık demektir. Havva, Adem'in hayat arkadaşı olarak yaratılmıştı. Sürekli bir arkadaşlıktı bu. Havva, Adem'e uygun bir yardımcı olacaktı. Yani Adem'e uyan, ona karşı gelmeyen, onu eleştirmeyen ve aşağılamayan. Ama her durumda ona uyan, onu destekleyen bir yardımcı. Buna karşılık Adem de Havva'yı kendi bedeni gibi sevecekti. Çünkü onlar gerçekten bir beden olmuşlardı. Her evlilik, bu arkadaşlık, beraberlik ve bedende bir olma temeli üzerine kurulmalıdır. Evlilikte hem erkeğin hem de kadının ihtiyaçları vardır. Tanrı Adem ile Havva'yı yarattığında onların bu karşılıklı ihtiyaçlarını bilmekteydi ve onların da bu bilinç içinde yaşamalarını amaçlamıştı. Aynı zamanda evlilik beraberliğinde her ikisinin de Tanrı ile sıkı bir bağlantı kurmalarını istedi. Evli çift bir üçgen oluşturup her biri öbürü için ve her ikisi de Tanrı için yaşayacaktı. Ben Havva'nın güzel olduğuna inanıyorum. Ona şekil veren Rab herhalde fiziksel güzelliğinin yanı sıra iç güzelliğini de ona vermişti. İnsan dışa bakar ama Rab her zaman yüreğe bakar. Havva'nın iç güzelliği doğal olarak dışa yansımıştı. Yaratılış 2. bölüm 23. ayette şöyle yazmaktadır. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Daha önce de isim vermekten söz etmiştik. İşte burada Adem eşine de isim veriyor. Hatırlarsanız demiştik ki verilen isimler sahibinin karakter özelliklerini yansıtırdı. Havva'ya isim verirken ona kadın dedi. İbranice'de kadın ile erkek isimleri telaffuz edilirken birbirine çok benzer. İbranice'de erkeğe iş, kadına ise işa denir. Yani kadın erkeğin öbür yarısıdır. Aile içinde Rab Tanrı'nın isteği erkeğin aile reisi olmasıdır. Ancak bu reislik, liderlik gaddarca, kadını ezercesine yapılmamalıdır. Erkek aile reisliği görevini yaparken karısını kendi bedeni gibi sevmelidir. Evlilik içinde kadın herhangi bir açıdan aile reisi olmaya kalkıştığı anda işler ters gitmeye başlayacaktır. Tanrı önce erkeği yarattı. Kadın erkeğe eşlik etsin diye sonradan yaratıldı. Burada hemen insan hakları komisyonuna koşmaya gerek yok. Tanrı'nın önünde kadın hakları en iyi şekilde korunmaktadır. Erkeğe ve kadına düşen ayrı ayrı görevler vardır. Erkek istediği kadar uğraşsın, çocuk doğuramaz. Çünkü bu işlev kadına verilmiştir. İşte buna benzer biçimde aile içinde liderlik de erkeğe verilmiştir. Bu kadını ikinci sınıfa itmiyor. Tersine onu aile içinde en onurlu yere oturtuyor. Tanrı Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yarattı ki erkeğin yanında eş değerde bir kişi olsun. Onu erkeğin ayak kemiğinden kesip çıkarmadı ki erkeğin ayağı altında ezilmesin. Anlamlı, sağlıklı bir evlilikte iki yürek aynı heyecanla çarpar. Bunu unutursak evlilik temel ilkelerinden yoksun bırakılmış olur. Sonuç ise üzücü ve yıkıcıdır. Evet, iki yürek sanki bir yuvadaymış gibi aynı duygularla çarpmalıdır. Bu konuda 24. ayette şöyle yazar. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaklar. Yaratılış 2. bölüm 24. ayet. İşte burada kadın hakları hemen ortaya çıkmaktadır. Bir erkek evlendiği zaman kendi başına buyruk olmaktan çıkar ve karısına bağlanır. Bu bağımlılık ona büyük sorumluluklar getirir. artık sadece kendisini düşünmeyecek, her konuda iki kişi için karar verecektir. Kutsal kitap, adam evlenince anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak diyor. Böyle bir ortamda erkek anne babasının etkisi altına girmemelidir. Evet, onları sevecek ve sayacak ama bundan sonra onun hayatında en önemli kişi önce Rab, sonra eşi olacaktır. Bu ikinci bölümün sonunda ilginç bir şey açıklanıyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Yaratılış 2. bölüm 25. ayet. Günümüzde çıplaklık utançtır. Aynı zamanda kadının çıplaklığı bedeni arzuların sömürülmesi yolunda çirkin biçimde kullanılmaktadır. Adem ile Havva çıplaktılar ve çıplaklıklarından dolayı utanç duymuyorlardı. Çünkü yüreklerinde kötü düşünceler yoktu. Günahı bilmiyorlardı. İyi ile kötünün ne olduğunu bilmiyorlardı. Yeni doğmuş bebekler gibi masumdular. Kutsal yazılar bunu yazmıyor ama onlar aslında çıplak değillerdi. Evet, fiziksel açıdan örtüleri yoktu ama onları örten bir çeşit yücelik örtüsü vardı. Ne güzel bir ortam değil mi? Bizim anlayamayacağımız bir durum. Adem ile Havva'nın çıplaklığı günümüzde bazı yörelerde bulunan çıplaklar kampı gibi değildi. Yani onlar çıplak gezmeye alışmış kişiler değillerdi. Hayır, çıplak olduklarının bilinci içinde utanç duymuyorlardı. Çünkü utanç nedir bilmiyorlardı. İlginç şekilde sağlıklı bir evlilik içinde karı koca birbirinin çıplaklığından utanç duymaz. Ama yine de her evli çift utancın ne olduğunu iyi bilir. Adem ile Havva'nın bu masum durumu bize evlilikteki güzel bağların önemini göstermektedir. Ne yazık ki çağımızın toplumsal hastalıklarından biri evliliği hedef almış, birçok evlilik bağlarının kopmasına neden olmuştur. Dünyanın her yerinde yıkılan yuvalar, boşanmayla sonuçlanan evlilikler gün geçtikçe daha da çok çoğalmaktadır. Evlilik bağı içerisindeki sorunlar daha da çok derinleşmektedir. Bu gerçekten de çok kötü bir görünümdür. Günümüzde evliliği hedef alan bu saldırılar aslında kime karşıdır? Bence Tanrı'ya karşı. Çünkü evliliği kuran O'dur ve evlilik bağlarını koparma amacıyla gelen her saldırı o bağları kurmuş olana karşıdır. Kadının yaratılışı dolaylı şekilde oldu diyebiliriz. Yani Tanrı onu Adem'den yarattı. Böyle yaptı çünkü evlilik içinde kadını adamın koparılamaz, atılamaz bir parçası olduğunu göstermek istedi. Aslında evlilik Tanrı ile insan arasında kurulması gereken ruhsal bağın bir yansıması olacaktı. İlginç değil mi? İnsan Tanrı'dan uzaklaştıkça kardeşinden, çevresindeki insanlardan da uzaklaşıyor. Bu yüzden de iki kişiyi en kutsal, en sıkı bağlarla birbirine bağlanmasını gerektiren evlilik bile geçimsizlikler yüzünden parçalanmaya başlamıştır. Evlilik Tanrı'nın ta başlangıçtan insan için kurduğu en sağlıklı ve en güzel birliktir. Bu bölümde kadının yaratılışı bu güzel birlikteliğin güzel bir resmidir. Özetleyecek olursak bu bölümde adamın yaratılışını gördük. Adam dünyanın sorumlusu atandı. Tüm sorumluluğuna rağmen adam yalnızdı. Ve Rab bu yalnızlığın iyi olmadığını görüp Adem'e uygun bir yardımcıyı, kadını yarattı. Kadın ile erkek arasında normal ilişkilerinden ayrı, evlilik içinde de özel, temiz ve sağlıklı bir cinsel ilişkinin kurulmasını öngördü. Kadın erkeğine karşı saygı ve sevgiyle davranırken erkek de karısını kendi bedeni gibi sevecektir. Bundan başka bu ikinci bölümde insan ile Tanrı arasındaki özel itaat bağını gördük. İnsan Rabbin koyduğu sınırlamaya uyduğu sürece Tanrısıyla uyum içinde yaşayabilecekti. Bir sonraki bölümde bu itaat ilkesinin bozulmasıyla ne korkunç sonuçların ortaya çıktığını göreceğiz.